Evim Türkiye. Merhaba. Evim Türkiye'de bugünkü konuğumuz Moldovalı Marina Yüce. 2000 yılında yüksek lisans yapmak üzere geldiği Türkiye'ye yerleşen, eşiyle birlikte kukla tiyatrosuna gönül veren, bu alanda pek çok başarıya imza atan sanatçı Marina Yüce'nin hikayesini merak ediyorsanız, buyurun programımız başlıyor. Merhaba, Evim Türkiye programına hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bizim programımızın ismi Evim Türkiye. Biz bu programda Türkiye'ye sonradan gelmiş, buraya yerleşmiş, evi Türkiye olmuş insanları konuk ediyoruz, onları tanıtıyoruz. Nasıl olmuş da gelmişler Türkiye'ye, yolları nasıl Türkiye'ye düşmüş onu soruyoruz. Şimdi öğrenebilir miyiz? Nedir sizin hikayeniz? Siz ne zaman geldiniz Türkiye'ye ilk defa?
Ben 2000 yılında ilk defa geldim Türkiye'ye ve ben burayı çok sevdim. Ve gerçekten o duyguyu da yaşadım. Özellikle İstanbul'da değil, Ankara'ya çok net hatırlıyorum. Otobüsle gece varmıştım ben ve Ankara'da bir aileyi tanıyordum sadece. Benim Moldova'daki arkadaşım Ankaralı biriyle evlenmişti. Onların ailesine ve okula başvurmak için geliyordum ben. Ve Ankara'ya girerken gece saat 3 gibi böyle bir evime geldim duygusunu yaşadım ben ve kendi kendime de şaşırmıştım. Ve o zaman Türkçe neredeyse hiç bilmiyordum. Dolayısıyla böyle hani ben sevdim, daha sonra yüksek lisansta başladım. Türkçe öğrendim, sonra evlendim, kaldım.
Kısa özet bu diyorsunuz. Evet. Şimdi o zaman detaya girebiliriz.
Tamam, peki.
Siz Moldova'dan geliyorum dediniz. Oradaki hayatınıza dönelim isterseniz önce. Orada nerede doğdunuz, nerelerde okudunuz, ne iş yapıyordunuz? Buraya gelmeden önceki hayatınızı anlatır mısınız bize biraz?
Anlatırım, peki. Orada Gagavuz bölgesinde doğdum ben. Moldova'nın güneyinde ağırlıklı olarak Türk asıllı olduğumuzu biliyorduk. Şimdi tabii çok farklı teoriler ortaya konuyor. Ama Gagavuzlar hala Türk diyoruz. Benim büyüdüğüm dönemde Rusça okullar okuyorduk, Rusça okullarda. Ve ağırlıklı olarak da biz kendi ailemizde, özellikle benimle, biz 6 kardeş, sen küçüğü benim, özellikle benimle Rusça konuşuluyordu. Sebebini sorarsanız bilemem. Dolayısıyla benim Rusçam çok iyi gelişti. Hala da iyi durumda. Daha sonra işte öğretmenlik meslek lisesini okudum. Daha sonra Rus dili ve edebiyatı üzerine üniversite okudum. Aynı zamanda da tiyatro bölümünde okudum farklı bir üniversitede.
Yani iki dal yaptınız.
Evet. Aslında bir ilkokul öğretmenliği mezunuyum ben. Öyle bir diplomam var. Bir Rus dili ve edebiyatı diplomam var. Üniversite diploması bir de tiyatro. Daha sonra burada yüksek lisansı Rus dili ve edebiyat alanında yaptım ben Ankara Üniversitesi'nde.
Ama oradayken siz bir de biz az önce bana söylediniz radyoda çalışmışsınız, evet. Bir meslektaşız aynı evet. Zamanda. O nasıl oldu?
O da bir tesadüftü diyelim. Çünkü ben işte Rus dili ve edebiyatı bölümünde okurken orada da şiir okumak üzere birilerini arıyorlardı. Ve arayan kişiye benden söz etmişler. Yani şiir benim özel ilgi alanımdı. Beni buldular, şiir okumak için radyoya götürdüler. Sonra mezun olduktan sonra orada 2 sene kültür programları yapmıştım. Sonra da şu anda tam hatırlamıyorum, uzun zaman önceydi, 2 yıl herhalde. Bir de spikerlik yaptım Rus dilinde. Ondan sonrası da Türkiye'ydi.
Ne zaman oldu bunlar yaklaşık tarih olarak? Yani ne zaman bitirmişsiniz üniversiteyi?
Üniversiteden ben 93'te mezun oldum. İşte daha sonraki 7 yıl içinde bütün şeyler yaşandı. 2000 yılında da ben buraya geldim. Ondan sonra da buradayım.
Peki buraya gelişiniz nasıl oldu? Bir arkadaşım bir Türk'le evlenip buraya yerleşmişti demiştiniz.
Evet, daha sonra işte şeydeyken, radyoda çalışırken buraya Ankara'daki TRT'ye getirdiler bizi. Evet, böyle Türk dünyası toplantısı vardı. Şu anda ayrıntıları bilmiyorum. Ben çok şaşırmıştım buraya. 90 6'da gelmiştik biz. O kadar televizyon kanalı, böyle hayran kalmıştım. Bana Türkiye çok ilginç gelmişti. Çok farklıydı.
O sözünüzü kesiyorum ama o sizin Türkiye'ye ilk gelişiniz miydi?
Evet, evet.
1996 yılında ve TRT'ye.
Evet.
Muhtemelen bu binaya.
Herhalde öyleydi. Ben hatırlamıyorum. Misafirhane de buradaydı. Burada kalmıştık. Ondan sonra da işte 2000'de geldim ben.
96 yılına dönecek olursak o ilk gelişinizde nasıl gelmişti Türkiye size?
Yani çok farklı bir dünya. Gerçekten biz ne bileyim çok şaşırtıcıydı. Bir de otobüsle gelmiştik o zaman. Niye uçakla göndermediler bilmiyorum. Herhalde bizim şeyler biraz cimrilik mi yaptı otobüs yolculuğuyla. Ama bir yandan Romanya'ya, Bulgaristan'ı geçerek, görerek gelmiş olduk. Ben hiç pişman değildim. Edirne beni çok şaşırtmıştı. Ve ilk defa tabii ki o camileri görüyorsunuz. Muazzam bir görüntü. Bir yandan çok açık insanlar, bir yandan siyah çarşaflı hepsi bir arada. Çok ilginçti. Ve daha sonra Ankara'da da işte müzeleri göstermişlerdi. Bilmiyorum, ben çok etkilenmiştim. Ben çok etkilenmiştim ve şeyi fark etmiştim. Bizim o zaman çok ciddi hayat artık bozulmuştu. Her şey dağılmıştı. Bu işte küçük cumhuriyetler ayakta kalmaya çabalıyorlardı. Hayat gerçekten zordu. Ve şeyi fark ettim yani. Burada benim kadar okumuş bir insan daha iyi şartlarda yaşıyor. Beni asıl ilk başta cezbeden fikir buydu. Ama daha sonra öğrencilik zamanında ben eve geri dönmeye karar vermiştim ki evleneceğim kişiyle karşılaştım. Tam son anda artık siz şey diyorsunuz galiba, köşeden döndüm. Ve iyi ki yaptım bu hamleyi, ben hiç pişman olmadım gerçekten.
İlk Türkiye'ye gelme kararını nasıl vermiştiniz? Yani orada bir düzeniniz vardı. 31 yaşındaydım dediniz. Hani o Türkiye...
Aslında yeni bir hayat arayışıydı o gerçekten. Çünkü biz hepimiz çok zor durumdaydık. Yani gerçekten açlığı gördük ve kışlarda o yoklukta her şeyi daldıktan sonra 90'lı yıllar o Sovyetlerden sonraki en derin kriz yıllarıydı. Ve biz ciddi ciddi aç kaldık. Ondan sonra bir arkadaşım söz etti. Onun üzerine. Yani Sosyal Bilimler Enstitüsü'nün yürüttüğü bir sistem. İşte normal yüksek lisans. Onun sınavlarına girip de öyle şey yapmıştım yani.
O zaman buraya geldiniz. Ankara Üniversitesi Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi'nde Rus Dili ve Edebiyatı yüksek lisansı yaptınız.
Evet.
2 yıl mı sürdü?
Yok, 3 yıl yabancılara zorunlu. Yani ben 1. sene yazabilirdim tezimi ama öyle bir hakkım yoktu zaten. Zor bir konu seçmiştik. Çok iyi bir hocam vardı. O şu anda kendisi Gazi Üniversitesi'nde profesör.
Peki nasıl geçmişti öğrencilik hayatınız 2000-2003 yılları arasında?
Yani Zeynep hocam olmasaydı bırakırdım. Çünkü ekonomik olarak çok sıkıntılıydı. Ve okul olarak da açıkçası benim için ciddi bir hayal kırıklığıydı. Çünkü benim okuduğum dönem Sovyetler dönemi ve oradaki bir sürü olumsuzlukla beraber çok sağlam bir eğitim sistemi vardı. Ve ben o bilgilere sahiptim. Ve benim yaşım da geldiğimde ben 31 yaşındaydım. Ve buradaki yüksek lisans seviyesi çok düşüktü. Ama hadi teze varırız, işte tez yazarım, ondan sonra şöyle olur, böyle olur, iyi olur derken birazcık kendimi zorlaya öyle ve gerçekten Zeynep Hoca'nın sayesinde, yoksa ben çok kısa sürede pes ederdim. Bir de birazcık da yani süründüm ama herhalde başka hiçbir dünyada, hiçbir ülkede olmayan bir şey var. Yıllarca bir daha hiç görmediğim bir sürü insana minnettarım. Çünkü ailelerde yaşıyordum. O zaman küçük kızımı da getirmiştim. Anastasia adlı çocuğum vardı benim. 4 yaşındaydı. Yani onu orada bırakamadığım için onu da getirdim. Ve aileler kendileri başka güvenilir bir aile bulup da gerçekten el üstünde böyle. Ben dersteyken işte kızıma bakarlar. Öyle bir aile bir ay bakabiliyor, başka bir aileye transfer ediyordu. Biz gerçekten burada öyle hayata tutunduk. Yoksa yurt dışından pek yardım eden kimse yoktu, olamazlardı zaten. Yani çeviri yapmaya çalıştım işte. Zaten işe giremiyorsunuz, çocuğunuz küçük falan yani. Ama gerçekten inanılmaz insanlar var burada.
O insanlarla nasıl tanıştınız? Yani
işte önce hocam öncülük etti. İşte o kendi ailesine dahil etti. Herkes şey söylüyordu zaten. Bir de seviyorlardı bizi. Öyle. Daha sonra başka arkadaşım büyük annesine transfer etti. O kendi kızına transfer etti. Böyle böyle gerçekten dediğim gibi yani bizde insanlar misafirperver ama böyle birilerini kimseye bakmaz, süslenmez o şekilde. Ve gerçekten de kendileri de bizi böyle bir hani iyi olacağımız bir eve, yani ekonomik anlamında değil, düzgün insanların yanına. Ve ben gerçekten çok iyi insanları tanıdım ve iyi ki buradayım dedirtti bana bu.
Türkçeyi o dönemde mi öğrendiniz?
Tabii. 3 ayda çözdüm ben. İşte bu ailelerin sayesinde. Yani bir tane hasta teyzenin yanında kaldım ben. Bir tarafı felçti o. Ben bir yandan ona bakıyordum. Hiç okula gitmemiş o. Gözü de pek görmüyordu ama beni gördüğü zaman dedi, sen çok güzelsin, sen kal dedi bana. Çok komikti. Bir de şeker hastasıydı, böyle bir açlığını hissetmiyordu falan. Türk yemeklerini onun sayesinde yapmayı öğrendim. Çünkü ona bakan yerli bir kız bana her şeyi öğretip gidecekti. İkinci sabah bir uyandık ki kız kaçmış. Hadi ana dedim, gel bana sen öğreteceksin. Bana söyle. Ve şey soruyordum, işte televizyon seyrediyoruz. Şu kelime ne anlama geliyor? Yani o kadar güzel anlatıyordu ki, ha bilmediği kelimeyi bilmiyorum yavrum derdi bana. Bildiğini de bu kadar mı güzel anlatır bir insan? Yani bir sürü okumuş insana bir şey sorarım aktaramazlar. O çok güzel anlatıyordu. Benim Türkçem çok hızlı gelişti ondan sonra.
Kızınız da Türkçe öğrendi o zaman sizinle birlikte.
Tabii ki. Öğrendi, o benden daha hızlı öğrendi hatta.
Çocuklar öyle oluyor.
Evet.
Peki 2003'te tam geri dönecektim, eşimle tanıştım dediniz.
Evet.
Şimdi o fasla geçelim.
Peki o fasla geçelim. Ben bir yandan Moldova'dayken bir kukla tiyatrosuna bulaşmıştım. Asıl eğitim işte dramatik tiyatro, hani oyunculuk üzerine. Ama mezun olduktan sonra benim oradaki tiyatro bölümündeki arkadaşım dedi, bak bana partner gerekiyor, benim karım Fransa'ya gitti. Sana ihtiyacım var. Yapamam, edemem, korkarım dedim. Şöyle, sen beceriklisin dedi, yaparsın. Öyle ufak ufak başladık. Daha sonra ben Türkiye'ye geldiğimde işte Türkçe biraz öğrendim. Oradaki oyunumuzu çevirdim ben Türkçe'ye. Biz onu güzelce ezberledik. Çıplak Kral'ı oynuyorduk. Çok da orijinal bir oyundu. Sonra Ankara Sanat Tiyatrosu ile görüştüm. Onlar da kabul ettiler. Arkadaşımı getirdim ben ve biz Ankara Sanat'ta, şu anda hatırlayamayacağım ama 2 ya da 3 seans oynadık. Daha sonra da Ankara Üniversitesi'nde eğitim fakültesinde hocalarla görüştüm. Dedim yani bunu kreşlerde çalışacak öğretmenlerin görmesi gerekiyor. Çünkü orada kuklalar seyircinin önünde oluşuyor ve çocuklar için çok ilginç bir süreç. Çocuk oyunuydu o çünkü. O da işte Mayıs ayında dediler bizim bütçemiz yok. Dedik biz para istemiyoruz, biz bunu oynamak istiyoruz. Onu da organize edemediler. Ama dediler burada muhteşem bir kuklacı var. Türkiye'de tek. Onunla tanışmanızı öneririz. Şu anda o kuklacı benim kocam. Benim genel sanat yönetmenim, Tiyatro Tempo'nun kurucusu. Zaten onun yani 84'te Tiyatro Tempo kurulmuş. Son 12 yıldır biz birlikte çalışıyoruz. Benim kuklacılığım çok ciddi gelişti onun sayesinde. Haluk Yüce gerçekten inanılmaz bir insan ve inanılmaz bir sanatçı. Şeye çok üzülüyorum, Türkiye'de kıymeti pek bilinmiyor. Bilen biliyor ama. Yani ve şu anda Burada olan en iyi karagöz ustası. Gerçek anlamda. Hayali Küçük Ali'nin ve Hayali Torun Çelebi'nin onlardan gelen bir kuşak. Beştamal kuşanmış vesaire. Tiyatromuzda çok zengin bir repertuar var. Her yaşa yönelik oyunlar var. Son yıllarda yabancılarla da çalışıyoruz. Yetişkin oyunlar var vesaire. Hepsinde farklı kuklalar kullanıyoruz. Çünkü kukla basit bir şey değildir. Çok çok zengin bir dünya, çok güzel bir dünya. Ve ben yani edebiyat yolunda gidecektim. Ama oradan bir sapma yaptığım için hiç pişman değilim.
Bir de şeyden söz etmiştiniz, bu Avrupa'ya iş gücü göçünün 50. yılı nedeniyle evet, bir proje. Onu da anlatır evet, mısınız bize?
Olur. Ankara Goethe Enstitüsü ile bizim çok böyle şey hoş ortak yaptığımız projeler var. Bu da onlardan bir tanesiydi. Bavuldaki Hayatlar oyunumuzun adı. İşte 50. yıl yılı ile ilgili onlar daha değişik projeler yapmak istiyorlardı. Onlardan bir tanesi de tiyatro oyunuydu. Daha önce de çalıştığımız bir Alman yazar vardı. Anya Tukerman. O buraya geldi. Biz ailelerle onu buluşturduk. Ve ben o zaman, çünkü ben organize ediyordum ve görüşmelere gidiyordum. Daha sonra Anya metin yazdı. Daha sonra kuklalar yapıldı. Bunun asıl konusu işte gidenler ne çekti, ne yaşadı. Türkiye'de hep çok yapılmış. Filmler yapılmış, oyunlar yapılmış. Bizim konumuz çocuklar ve aileler, burada kalanlar ne yaşadı. Çok etkileyiciydi gerçekten. Hatta bazı insanlar işte 50 ve 50 yaş üstü insanlar konuşamıyorlardı bile. Ve benim arkadaşım işte söz ettiğim bu annesine baktığım Sedat Yonar. Sedat'ın babası da Almancıymış. Ve bu konuları konuşurken gözleri doldu, böyle ağlayacak gibi oldu ve ne oldu bana şimdi, niye durup dururken dedi. Babamla öyle bir ilişkim bile olmadı benim falan. Yani olmadı diye düşünüyorum ama içinde kalmış o hasret, o sevgi eksikliği vesaire. Yani insanlar oyundan çok etkileniyorlardı. Beni de ilgilendiriyor. Ben de çünkü başka ülkeden başka yere gittim. Birazcık öyle ama insanlar oyundan sonra çok etkilenip uzun süre kimse kalkamıyor. Ve biz de sohbet ediyorduk oyundan sonra işte. Kim ne hissediyor, biri bir şey anlatmak ister, paylaşmak ister belki, öyle.
Şimdi dediniz ya, ben de çok etkilendim çünkü ben de başka bir ülkeden geldim diye. Nasıl bir duygu o? Siz burada yabancı hissediyor musunuz kendinizi?
Zaman zaman hissediyorum. Bazen zorlanıyorum. Bazen ne bileyim, daha çok hayatın içine daha çok girdikçe bazen istenmediğinizi fark edersiniz, hissedersiniz. Bunu hissettirirler. Ama bu bence Türkiye'ye özgü bir şey değil yani. Kimse kimseyi istemiyor hiçbir yerde. Bu da herhalde normal bir durum. Sanki yani bizim yaşadığımız duygular, sanki ben gelip de burada birinin eşini, birinin işini vesaire almışım ve ilerliyorum ben. Çünkü nereden gelip de işte ben son yıllarda artık o festival organizatörü, koordinatörüyüm, tiyatro tempo müdürü oldum vesaire vesaire. Ama bu kimseyi ilgilendirmiyor. Yani şeye kadar birazcık seviyorlar. Biz aksanlı konuştuğumuz sürece işte Türkçe tam şey yapmadı, çok sevimli görünüyoruz galiba. Ama hayata böyle biz daldığımız zaman ve burada bir şeyleri başardıkça bazen, hepsi değil tabii ki, sakın öyle düşünmeyin. Çok iyi ilişkide olduğum, çok sevdiğim ve beni çok seven insanlar var burada, çok iyi dostlarım var. Ama bazen böyle bir tokat yiyorsunuz ve bu son yıllarda çok olmaya başladı.
Fakat 17 sene olmuş, son tahlilde programın başında söylemiştiniz. Verdiğiniz bu karardan pişman değilsiniz sanırım.
Hayır, hiç değilim. Hiç değilim çünkü müthiş bir ülke bu. Burası gerçekten çok güzel bir ülke ve çok güzel insanlar var burada. Ve ben gerçekten evde gibi hissediyorum. Yani o biraz önce anlattığım şeylere rağmen çok sevdiğim bir evim, çok sevdiğim eşim ve çocuklarım burada büyüdü. Yani ben şeyi düşünmedim. Moldova'ya dönsem falan öyle bir şey yok.
Sizin eviniz burası yani.
Benim evim burası.
Evim Türkiye'de bugün Moldovalı Marina Yüce'yi konuk ettik. Onun hikayesini paylaştık sizlerle. Bir başka bölümde bir başka hikayeyle görüşünceye dek hoşça kalın.
Evim Türkiye programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı.